Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Yeni bir bölümle uzun bir aradan sonra sizlerin karşısına çıkıyorum. Oldukça mutluyum tekrar görüştüğümüz için. Bugün okuduğunuz her şeyi aklınızda tutmanın bir yolu var mı? Varsa nedir? Sizlere bunu anlatacağım. Şimdilerde tabii belki eskiye göre çok fazla şey var önümüzde. Çok fazla bilgi, çok fazla kitap. Belki hani bunu böyle söylüyoruz ama her dönem daha fazla kitapla, bilgiyle karşı karşıya geliyor. Biz de bu dönemin insanları olarak belki de bu kaygıyı yaşıyoruz. Evrensel bir kaygı. Belki çağlar ötesi bir kaygı. Her dönemde yaşanan bir kaygı. Ama neler yapılabilir? Hani bilgi arttıkça buna yönelik bazı hazırlıklar da yapılabilir. Öğrenmekle de ilgili birkaç noktadan bahsedeceğim size. Öğrenmenin iki aşaması ve iki aşamalı bir sistem üzerine yoğunlaşmak istiyorum bugün. Bunlardan ilki tüketim aşaması. Yani bilgiyi okuma, İzleme, dinleme süreçleri. İnsanlar tabii genel anlamda sadece bu aşamaya odaklanıyor. Hızlı okumaya çalışıyoruz, videoları hızlandırmaya çalışıyoruz, sürekli içerikler tüketiyoruz. Hatta kitap okurken bir şey dinliyoruz ve bu bir oburluk haline gelmiş. Yani belki de bir obezite durumundan burada da bahsedebiliriz. Yani sürekli bir şey tüketmek, sürekli işte bir şeyler okumak, dinlemek ve burada da şöyle bir noktada sıkışıp kalıyoruz. Ya ben bu kadar şey okuyorum, dinliyorum, izliyorum ama bunların çok azı aklımda kalıyor ve ben bununla ilgili bir rahatsızlık yaşıyorum. Yani sanki harcadığım zaman boşa gidiyormuş gibi. Bununla ilgili ne yapabilirim? Bence bu cevap arayacağımız bir soru olacak ve ikinci aşamayı belki de hatırlamak gerekecek. Biz bu okuduklarımızı, dinlediklerimizi, izlediklerimizi sindirebiliyor muyuz? İkinci aşama sindirim. Yani bilginin uzun süreli hafızaya geçirilmesi ve anlamlı şekilde kullanılması süreci. En çok ihmal ettiğimiz yer burası. Yani önemli olan beynimize neyin girdiği değil, nelerin orada kaldığı ya da nelerin biz böyle kurcaladığımızda bulunabilecek, hani elimizin altında böyle bulabileceğimiz şeyler olduğu herhalde en önemli şey bu. Bununla ilgili size çok basit hani bir deneyim aktarmak istiyorum. Biz böyle işte bir grup doktor arkadaş tıpta uzmanlık sınavı için çalışırken tabii çok yoğun mesai verdiğimiz bir sınavdı. Herkesin bir çalışma tarzı vardı. Şimdi bazı arkadaşlar bir sayfayı bir saatte okurdu. Bazıları bir saatte 30 sayfa okurdu. Birisi şöyle derdi, ya ben bugün bu kitabı bitirdim. Öteki derdi ki ya ben daha kitabın başındayım. Ama aslında hemen hemen benzer sürelerde zaman ayırmış olduk. Ben tarz olarak daha fazla okuyup ilerleme taraftarıydım. Benim bazı arkadaşlarım daha fazla bir sayfada birkaç konuda kalıp onu iyice öğrenip öyle ilerleme taraftarıydı. Aslında onlar bugün bakınca onlar doğruyu yapmış. Onlar sindirerek gitmiş. Ben çok fazla tüketerek gitmişim. Hani başarılarımız birbirine benzedi. Benzemedi diyemem. Ama mesela ben şunu biliyorum gerçekten. Hani bir öz eleştirdi. Benden belki de nasıl diyeyim, daha az çalıştığını bildiğim ya da daha az emek verdiğini bildiğim insanlar bana yaklaştı ya da geçti. O yüzden bu örnek bence ne kadar tekil bir örneği genelleştirebilirsiniz bunu bilemeyeceğim ama ben sahiden hani okuduklarımdan, araştırdıklarımdan da bunu anlıyorum. Biz böyle çok fazla kitap okuyoruz şu aralar. İşte çok fazla şey izliyoruz, dinliyoruz. Hani bazı insanlar böyle paylaşıyor ya işte bu sene okuduğum kitaplar 60 kitap. Yani bu arada okumaktan bir zarar gelmez. Yani ne güzel hani okusun insanlar. Ama sindirme kısmını ihmal etmeden herhalde tüketmeliyiz. Şimdi bununla ilgili bu okuduğumuz bilgileri aklımızda nasıl tutabiliriz? Elbette bu roman okumaktan, kurgu bir şey okumaktan bahsetmiyorum. Biraz daha kurgu dışı, biraz daha teknik bilgileri içeren şeylerle ilgili konuşmak lazım herhalde. Şimdi okuduğumuz bilgileri öncelikle bir prosedürel bir bilgi, yordam bilgisi dediğimiz, yani nasıl yapılır, nedir? Bu bilgiyi öğrenmemiz gerekir. Yani örneğin tansiyon ölçmek, kan basıncı ölçmek, işte bir tıp fakültesi öğrencisi için ya da bir yazılımcı için kod yazmak. Yani bu nasıl yapılır? Bunun bir cevabı var, pratik yaparak. Yani o yüzden bir şeyi hemen uygulamak gerekir. Özellikle bu tarz bilgileri uygulamadığımızda unuturuz. Ve eğer senin bunu hemen uygulayacak vaktin yoksa ya da zamanın yoksa aslında bekle. Yani daha fazla tüketme, bekle. Bunu uygulayabilecek bir zaman yarat. Yine bir örnek, hani kendimden bir örnek vereyim. Tıp fakültesi 3. sınıftan 4'e geçerken bir yazımı bir özel hastanede hani kendi inisiyatifimle bir İşte staj yapmakla geçirdim ve orada yaptığım tek şey tansiyon ölçmekti. Yani bütün bir yaz gelen her hastanın tansiyonunu ölçtüm işte bir endokrin kliniğinde. Belki nasıl diyeyim, çok büyük bir katkısı oldu mu? Bugün bir psikiyatristim, hani ne kadar tansiyon bilgisine ihtiyacım var ya da tansiyon ölçme bilgisine, ama çok iyi tansiyon ölçmeyi öğrenmiştim. Hatta artık böyle tansiyonun işte o manşonunun işte böyle sıkarsanız sonra işte oradaki stetoskoptan sesi duymaya başlarsınız ama ben artık ibreden falan anlamaya başlamıştım. Yani çok fazla pratik yapma şansım olmuştu. Aslında bu her anlamda önemli bir şey. Yani bir şey hani prosedürel bilgi, yani yol yordam bilgisi. Ya bu nasıl yapılır? Bu çok önemli bir şey. Yani öğrendiğimiz bir şeyi aklımızda tutmak için ilk başta yapacağımız şeylerden bir tanesi, özellikle biraz daha pratiğe yönelik şeylerse bunlar. Diyelim ki bir ilaç öğrendik, ilaç ismi öğrendik. Ya ben bu ilacın dozunu nasıl hesaplarım? Hastaya nasıl veririm? Hangi hastaya verebilirim? Hemen bunun pratiğini yapmak lazım. Çok hızlı bir şekilde bunu hayata geçirmek lazım. Ben mesela arada arkadaşlarımızla da şakalaşırız bu konularla ilgili. Bu prosedürel bilginin hızlıca uygulanması ile ilgili çok girişken biriyimdir. İşte çok şaka da yaparız birbirimize. Deriz ki ya işte abi daha 5 dakika önce öğrendin. Şimdi hani yıllardır bu bilgiye sahipsin gibi konuşuyorsun. Öyle de olmak gerekiyor bazen, biliyor musunuz? Yani öğrendiğiniz bir şeyi hemen satmanız gerekiyor. Yani alacaksın, satacaksın. Satacaksın, satacaksın, satacaksın ki o bilgiyle aranda bir ilişki kurulsun. Yani şu bilgi böyle. İşte yani şurada şöyle deniyor. Hani şöyle bir mütevaziliğe gerek var mı burada? Yani amacımız bizim şey değil, yani böyle işte çok biliyormuş gibi yapıp insanları kandırmak değil. Öğrendiklerimizi kalıcı bir hafızaya doğru yerleştirmek, yani sindirmek. O yüzden hani aklımızda böyle bir şey kalabilir. Gelelim ikinci aşamaya. Analojiler kurmak, benzeşimler yaratarak bilgiyi aklımızda tutmak. Aslında hani bu biraz böyle Platon'un anımsama teorisi de vardır ya. Yani biz her şeyi biliriz de hani hatırlamaya çalışırız. Bence bu kısım biraz ona da benziyor. Bir şeyi öğrendik. Hemen daha önce öğrendiğimiz ya da daha önce bildiğimiz bir şeye benzetmek. Aklınızdaki başka bir bilgiye benzetmek. Yani işte kalp kasılmasını bilmiyorum, belki bir görsele benzetmek, bir imaja benzetmek ya da yüzme tekniğine benzetmek, işte atıyorum. Yani bunların bazı şeyler olabilir. Yani tabii bu ne kadar benziyor, nerede bu benzerlikler daha yaklaşıyor ya da nerede kayboluyor ya da daha iyi bir analoji kurulabilir mi? Bunu şey yapmak çok önemli. Özellikle psikiyatride ya da psikoterapide biz çok fazla analoji de kullanıyoruz. İşte analoji, metafor. Ve ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir analojinin işe yarayıp yaramadığını anlamanın bir tane yolu varsa, kendimiz eğer bunu bulduysak, bir başkasını anlatmak. Bak ben mesela şu bilgiyi şuna benzetiyorum ya da şu aklımdaki şeyle şunun arasında bir bağlantı kuruyorum. Sence nasıl? Genelde birkaç kişi daha bu anlattığımız analojinin benzerliğine ikna olursa onun daha kalıcı bir şey olacağına emin olabiliriz. O yüzden bence birileriyle aklımızda tuttuğumuz bilgiyi tutma şeklimizi, yani o benzeşimi onlarla paylaşmak iyi bir yol. Hem de işte yani paylaşmak güzel bir şey bir yandan da. Bir diğer şey tabii konseptüel, yani kavramsal bilgi. Burası belki birçoğumuzun hem sevdiği hem de nasıl diyeyim biraz onları zorlayan bir şey. Yani burada teoriler var, ilkeler var, ilişkiler var. Tekrar mesela kalple ilgili örnek verelim. İşte kalp seslerini anlamak için fizyolojik arka planı bilmeniz lazım. Yani kalbin işte S1, S2, S3, S4, kalbin bazı sesleri var işte. Şu kalp kapakçığıyla şu bilmem çarptığında biz bu sesi duyuyoruz. Ya da şunu şey yaptığında bu sesi duymuyoruz. Bu tarz bilgiyi bir ağ şeklinde organize etmek, aslında bu bir mind mapping. Yani bir haritalama yapmak yine çok önemli bir yoldur ve kavramlar arası ilişkileri görmek ve kurmak yine çok güzeldir. Yani işte bu Marksist teori için de geçerli bir şeydir. Yani işte Marx emeğe yabancılaşmaktan bahseder ve işte bu yabancılaşmanın nasıl olduğunu anlatır. İşte emeğe yabancılaşma, üretilen ürüne yabancılaşma, arkadaşlarına yabancılaşma. İşte onun böyle galiba dört farklı yabancılaşma anlatısı vardır. Tek tek mesela onların birbiriyle olan ilişkisi, yabancılaşmanın nasıl ortaya çıktığı, onun bunu nereden ele aldığı gibi böyle birbiriyle ilişkilendirilebilecek bir teorik bilgiyi bir araya getirmek aslında öğrendiğimiz şeyi daha da fazla nasıl diyeyim aklımızda tutmamıza yardımcı olabilir. Yine aslında burada da sindirim aşamalarından birine doğru gidiyoruz. Bir diğer şey, burası işte artık yavaş yavaş daha komplike bilgiler için gereken de şeyler. Mesela evidence, yani ya da işte kanıt bilgisi, kavramları destekleyen istatistik, vakalar ve işte veriler. Örneğin Durkheim mesela bunu çok iyi yapar. İşte intiharla ilgili bir teoriden bahseder. İntiharla ilgili çeşitli işte analojiler kurar. Sonra da size bilgi verir, kanıt bilgisi verir. İşte bilmem şu ülkede şu kadar kişi şey oldu, bu kadar kişi şey yaptı, intihar etti. Bunların arasında şöyle bir ilişki olabilir mi? Yani burası aslında tabii bir anlamda da hani bunları akılda tutmak zor da olabileceği için kendi başına bir çaba da gerektiren bir evre. Ama önemli bir evre. Bunun için ne yapabiliriz? Aslında notlar alabiliriz. Ya da örneğin mesela Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya nasıl çıktığını, işte nasıl bir arka planda gerçekleştiğini bir teorik, bir önceki aşamadaki gibi kavramsal bir bilgiyle hatırlayabiliriz. Ya da işte Birinci Dünya Savaşı'nı bir önceki başka bir savaşa benzetebiliriz. Ya da işte Birinci Dünya Savaşı'nda savaş nasıl gerçekleşti? Buna dair bir prosedürel bilgiyi aklımızda tutabiliriz ama sonuçta şunu da bilmemiz gerekiyor. Bu savaş kimle kimin arasında oldu? Hangi sene başladı? Hangi indeks olaylar var bu savaşın içinde? Bunu artık aklımızda tutmak için daha başka bir yol gerekiyor. İşte flash kartlar oluşturmak, tekrar tekrar not almak, bunu böyle aralıklı zamanlarda bununla ilgili bazı şeyleri yazmak. Yani burası ilişkilendirmenin biraz daha zor olduğu bir yer ama çeşitli işte yazılar yazarak, tekrarlayarak burayı da kolaylaştırabiliriz. Ama zaten bunun daha da zor bir evresi var. Referans bilgisi, yani biraz bu kanıt bilgisinden referans bilgisine geçerken referans tamamen şey, yani tek başına neredeyse hiçbir anlam ifade etmeyen çok spesifik bilgiler. Yani 1. Dünya Savaşı 13 Ekim bilmem ne cumartesi 17.30'da başladı. Şimdi bunu artık hani hiçbir bilgiyle birleştirmek, şey yapmak çok mümkün değil çünkü çok spesifik bir bilgi. Ya da işte fluoksetin antidepresanı işte CYP2D6 reseptörüyle etkileşime girer. Yani bunu artık şey yapmanın, hani bir şeyle bağlantılandırmanın yolu yordamı yok yani. Bu bayağı bir ezber. Şu genetik mutasyon olan kişilerde şey oluyor. Ya da işte sabit değerler. İşte avokado sayısı bilmem 6.0.2 10 üzeri 23. Bunları artık akılda tutmanın bir yolu yok. Bunlar tekrar tekrar yapılarak, tekrar tekrar kullanılarak akılımızda tutabileceğimiz şeyler. Yani bizim o yüzden hani bir bilgi öğrenirken belki bu 5 aşamayı geçmemize ihtiyacımız var ve 4. ve 5. aşama biraz çaba gerektiriyor. Yani bir şey aklımıza böyle lönk diye girmiyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama şunu belki başta söylemek gerekiyordu. Bilgi sindirilemediği sürece öğrenme gerçekleşemez. Yani bunu her türlü bilgi için söylüyorum. Ve hatta fazla bilgi tüketmek ve sindirememenin bir sonucu olarak insanlarda mental bir kusma gerçekleşiyor. Yani unutma, bu dengeyi kurmak verimli öğrenmenin şartı. Yani bizim unutma dediğimiz şey aslında muhtemelen fazla bilginin kusulması. O yüzden azar azar sindire sindire yersek kusmamıza gerek kalmaz. Bir şeyi sindirmediğimizde kusmak herhalde ondan kurtulmanın en kolay yolu oluyor. İnsan için de hani öğrendiğimiz bilgiler için de böyle bir şey söylenebilir. Özellikle hani belki bu anlattığım şey genel anlamda önemli olmakla beraber belki DB'li bireyler için de ayrıca işte önemli olabilir. İşte özellikle mesela DB'li bireyler sıklıkla eşyalarını kaybederler. Mesela o referans bilgisi, yani nerede bu eşya? Hani akılda tutması zor bir bilgi olduğu için işte randevularını mesela işte unutabilirler. Bu biraz da prospektif memory ile ilgili. İşte anlık bazı yönergeleri takip etmekte zorlanılabilir. İşte zihinsel işlemleri sürdürürken bazı zorluklar yaşanabilir. Aslında bunlar yalnızca bilişsel değil, sosyal ve duygusal sonuçlara da yol açabilir. Çünkü unutkanlık, yani bir şeyleri unutmak bazen saygısızlık veya ilgisizlik olarak da yorumlanabilir. Birisi size bir şey anlatıyor. Bu arada bir arkadaşınızı dinlerken onun anlattığı şeyler için bile bence bunları yapmak gerekiyor bazen. Ama siz günde 10 arkadaşınızla buluşursanız ve 10 arkadaşınızın da anlattığı şeyi aklınızda tutmaya çalışırsanız birilerinkini unutursunuz. Hani belki buradan bu da çıkar. Yani az sayıda belki insanla görüşmek, onun anlattıklarını sindirmek, onun anlattıklarını aklınızda tutmak için bir takım stratejiler oluşturmak. Yani bu sosyal ilişkilerimizi de güçlendirecektir. Yani bunu kitaplar için de düşünebilirsiniz, işte videolar için de, dersler için de, insanlar için de düşünebilirsiniz. Bugün ben size bilginin iki aşamalı kısmını ve ikinci aşamanın özellikle beş aşamalı bölümlerini anlatmaya çalıştım. Biraz belki karmaşık olmuş olabilir ama anlamadığınız bir yer olsa sindirmek için durup başa sarıp tekrar dinleyip birkaç şey bile anlasa insanlar buradan. Yani çok da büyük beklentiye girmemek lazım. Ben de mutlu olurum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.